Hazreti Ali sözüne devamla buyurdu ki, hak uğruna yaptıklarımın hiçbiri ne bir taklit ne bir hayal veya şüphedir. Her yaptığımı bilerek ve görerek yapıyorum. Allah yolunda bir damla değil, bir akar suyum. Allah aşkı ırmaklarının varacakları son durak deryadır. Bütün akarsuların deryaya doğru akmalarındaki cezbe ve vecd ne ise Allah'tan kopmuş her nur damlasının yine o ilahi nurda son bulmasındaki birlik ve coşkunluk da odur. Ben bu birlik ve coşkunluk mertebesinde kanatlıyım. Ne zan, ne şüphe, ne bir hüküm çıkarma veya bir arayış halinde olma. Bu hallerin hepsinden kurtulmuş, bahtetteki güzelliği apaçık görebilmek için Hakk'ın eteğine tutunmuşumdur. Beni herkes gibi sanma. Kanatlandığım zaman lahut alemini, döndüğüm zaman etrafında dolaştığım merkezi görürüm. Taşıdığım yükü nereye koyacağımı bilirim. Bana o yükü nebilerin en büyüğü yükledi. Yüküm hidayet nuru ve hilafet emanetidir. Bu iki büyük kıymeti ancak kendim gibi ilahi nura tam bir ayna olabilecek bir veliye bırakabilirim. Hülasa, ben gökteki ay gibiyim. Yol göstericim de güneştir. Şimdi sana söyleyeceklerimin son hududunda bulunuyorum. İnsanlara sır açmanın bundan daha ötesi yoktur. Ben de daha fazlasını söylemeye izinli değilim. Çünkü bir deniz nasıl bir nehre sığmazsa, vahdet nurlarıyla ilahi sırlar deryası da lisana ve halk idraki nehirlerine sığamaz. Söyleyeceklerim dinleyen akılların alabileceği ölçüdedir. Benim böyle yapmam ve bu noktada durmam veya susmam bir kusur ve ayıp değildir. Çünkü bir ümmete söylenebilecek bütün sözleri Allah'tan alıp kullara taşıyan Hazreti Muhammed'in de ölçüsü budur. Allah'ın bu en son ve en yüce Resulü de insanlara ilahi sırların bundan ziyadesini vermeye kendini izinli bulmamıştır. Benim kimseye kinim ve garazım yoktur. İnsanlara mahsus bu illetlerden hür ve azadeyim. Bu demektir ki seninle hür bir ruh konuşuyor. Onun şahitliğini dinliyorsun. Bilirsin ki hür olmayan, esir veya köle olan kişilerin şahitliği, hele kendi nefislerinin kölesi iseler, iki arpa tanesi kıymetinde bile değildir. Bunun içindir ki İslam şeriatında dava görülür ve hüküm verilirken kul ve köle zümresinin şahitliğine itibar edilmez. Bir değil, binlerce köle senin şahidin olsa, İslam şeriatı onların şahitliğini bir saman çöpüne bile denk tutmaz. Bu şahitliği dinlemez. Düşün ki bir efendinin kölesi bir davada şahitlik eder ve sözü dinlenmezse, kendi nefsinin kölesi olmuş bir kula kim değer verir? Kendi şehvetinin esiri ve geçici vücut ihtiraslarının bendesi olan her zavallı ruh, Allah'ın nazarında bir savaşta esir olmuş kullardan daha düşkün, daha beterdir. Sebep odur ki bir köle sırası gelir ve devamlı sadakat gösterirse, efendinin dudaklarından çıkacak iki kelime ile hür ve azad olabilir. Seni azad ettim cümlesini duyduğu an artık köle değildir. Fakat o nefsinin esiri, dünya kirlerine bulanmış, ihtiraslarının kölesi olmuş ruhu, bütün bu kirlerinden kim ve nasıl kurtarır? Gönüllerini dünya kirlerinden kurtaramayanlar güçlükle can verir. Bu dünyadan bir türlü göçmeye yanaşmazlar. Aslında öldürücü bir zehirden ibaret olan bu dünya, lezzet ve şehvetlerini terk edebilmek, elbette kendi maneviyatından gafil olmayan, cahil olmayan ruhların hünerleridir. Şehvetlerinin kulu olanlar ise Allah'ın hususi bir lütfu, onların üzerine bir rahmet gibi yağmadan, iliklerine işleyen kölelikten kurtulamazlar. Bu nefis esirleri, bu bu adi şehvet köleleri Allah korusun öyle dipsiz bir kuyuya düşmüşlerdir ki ondaki derinliğin bir sonu yoktur. Çünkü bu kuyuda içerisine düştükçe çeşitlenen türlü lezzetler, şehvetler, tadına doyulmaz günahlar vardır. Aldanmış bir ruh için bunları bırakmak, bunlarsız olmak hemen mümkün değildir. Böyle ruhları içine gömüldükleri bataklıktan ancak Allah'ın sonsuz affı ve merhameti kurtarabilir. Kısaca o aldanmış kimseler kendilerini öyle bir kuyuya atmışlardır ki onları kurtaracak urganı benim aklım bulamaz. Bu gayya misali kuyu karanlık nefis kuyusudur. Demek ki gerçek hürriyet efendilerin veya seni idare edenlerin sana verdikleri hürriyet değil, insanın kendi zalim ve müstebit nefsinden hür olarak rahmet ve fazilet yolunu bulup maneviyat semalarına kanatlanması demektir. Ancak artık susmam gerekiyor. Çünkü bu sözü biraz daha uzatacak olsam, insan ciğeri şöyle dursun, buna mermerler bile tahammül edemez, kan kesilirler. Bir yürek bütün bu sırlara dayanır ve hala kan olmazsa, bil ki bu onun taştan da katı, gaflet, cehalet ve kötülük harcından yapılmasındandır. O yürek dünya kirlerine öylesine batmış ve o kadar dünya heveslerine dalmıştır ki içinde ve damarlarında artık kan yerine karanlık dolaşıyor demektir. Fakat onların yüreklerinden öyle bir günde öyle bir kan gider ki bu kandaki yanma ihtirasını Allah'tan başka hiçbir kuvvet söndüremez ve cehennem azabından kurtaramaz. Yüreğinde öyle bir kan taşı ki onun sana faydası olsun. Aynı kan seni iyiliğe ve asalete götürsün. Damarında kan varken onu iyiye kullan. İsa henüz yerdeyken ondan devanı iste. O göğe çekildikten sonra deva istemenin faydası yoktur. Kölelerin şahitliği geçmeyen yerde köle almamaya veya kölelikten kurtulmaya bak. Eğer şehvet devinin ve Allah'ın lanetlediği şeytanın kölesi değilsen, eğer nefsinin emrinde ve hizmetinde bütün ihtiyarı elden gitmiş kimse değilsen, senin şehadetin ancak o zaman kabul edilecektir. Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinde Hazreti Muhammed'e karşı gelen türlü hiziplerden, kafirlerden ve münafıklardan bahsolunur. Ey peygamber! Allah'tan sakın! İnkarcılara ve ikiyüzlülere uyma! Sana Rabbinden vahiy olunana uy! Ey peygamber! Biz seni insanlar üstüne şahit, müjdeci ve uyandırıcı gönderdik. Seni Allah'ın izniyle yine Allah'a çağıran ve insanları nurlandıran bir ışık olarak gönderdik. Buyurulur. Dipnot Ahzab 1, 2, 45, 46. Çünkü o Resuller Sultanı bütün dünya bağlarından alabildiğine hür olandır. Benim hürlüğüm de yine ondan nur alışımdan, ona her bakımdan yakın olma talihine erişimdendir. Bu yüzdendir ki hakikati Muhammediye nuruyla aydınlanan ben hem hür hem de mes'udum. Madem ki hürüm, hiddet ve hışım beni hangi kudretle kendine esir edebilir? Bende hakkın sıfatlarından başka sıfat yoktur ki haktan gayrısına esir olayım. Şimdi, ey gönlü İslam nuruyla ve hidayet ziyalarıyla aydınlanan yiğit, gel, bana yaklaş. Allah'ın seni küfrün karanlığından kurtarıp, nurun faziletine davet ettiği için şükürler eyle. Çünkü bu davetle sen, bütün kötülüklerinden ve kötü sıfatlarından kurtulup, hür ve azad oluyorsun. Kendi nefsinde görüp anlıyorsun ki, Allah'ın merhameti gazabından üstündür. Allah'ın merhameti gazabından üstündür hakikatine dikkat et ve derhal anla ki Allah yolunda olanların da onun merhametine alet olmaları, gazabına alet olmalarından üstün olacaktır. Bana yaklaş ki artık korkudan ve tehlikeden kurtuldun. Sen ki daha birkaç dakika öncesine kadar bir dalalet ve cehalet kayasıydın. Lakin şu anda benim himmetim ve muhabbetim iksiri seni doğru yola yönelen bir mücevher haline koydu. Kapkara bir taşken çevresine ışık saçıcı bir nur oldun. Küfürden ve onun dikenlerle dolu yaban ormanından kurtuldun. Şimdi Allah bahçelerinde güller gibi açabilirsin. İman alevi senin şamdanına mum bulup koydu. Çevreni ve ruhunu saran karanlık ışıkla doldu. Ey saadetlerin en muhteşemine erişen kişi! Artık aramızda ikilikten eser kalmadı. Daha demin sen bir yabancıydın, ben de Ali'ydim. Şimdi sen ve ben ortadan kalktı. Ben sen olduğum kadar sen de ben oldun. Ben Hazreti Muhammed'in sahabesi Ali, yine aynı Ali'yi nasıl öldürebilirim? Sen öyle bir suç işledin ki bu her türlü sevaptan ve ibadetten üstündür. Çünkü bu işlediğin suç yüzünden hidayete kavuştun. Allah'ın birliğini bildin ve bu birliğe şükürler kıldın. Topraktan semaya vardın. Dikenden gül yaprağı bitmesi gibi senin de suçundan güller kadar güzel yüzlü iman çiçekleri açıldı. Hazreti Ömer'i bilirsin. Hayatının en büyük günahını işlemeye gidiyordu. Attığı her adımda yüz binlerce günahkarın suçları birikmişti. Çünkü Resulullah'ı öldürmek kastındaydı. Çünkü Ebu Cehil bir gün Ömer'e "Senin kız kardeşin Muhammed'e iman etti, dininden çıktı. Sen de eğer zerre kadar gayret olsa onları bırakmazdın" demişti. Ömer hemen gayrete gelmiş, kılıcını almış ve Hazreti Muhammed'le kendi kız kardeşini öldürme kastıyla harekete geçmişti. Fakat kız kardeşinin evine geldiği anda kalbi duracak gibi olmuştu. Çünkü bir ses duymuştu. Bu ses gerçi kız kardeşinin sesiydi ancak Kur'an okuyordu. Kur'an-ı Kerim'in Taha suresini Ömer'in o ana kadar duymadığı, duyamayacağı kadar yüksek ve ilahi ayetleri bu ayetlere uygun lahuti bir sesle okuyordu. Ömer bu okunanların kul kelamı olmadığını, olamayacağını anlamıştı. Ancak azmini yenmek istemiyor, yoldan dönmeyi kendine yediremiyordu. Bu kızın ölümü kolay, hele bir Muhammed'e varayım. Önce onu haklayayım diye düşündü. Sonra hiddetle onun semtine koştu. Hazreti Muhammed'e haber verdiler. Bırakın gelsin dedi. Ömer'i kucaklamak için ayağa kalktı. Hazreti Ömer'in ruhu o anda iman nuruyla yıkandı. Öldüreceği adama "Ya Resulallah ne olur beni de İslam'a çağır" diye seslendi ve Müslüman oldu. Musa ile sihirbazlar vakası da böyledir. Musa'yı kendileri gibi sihirbaz sanıp onu mağlup edeceklerini Firavun'a söylemişlerdi. Bu yüzden büyük mükafata nail olacaklardı. Musa'nın ve Firavun'un huzurunda türlü sihirler, türlü büyüler yapmışlardı. Fakat Musa asasını ortaya koyunca asa bir ejder oldu. Ve sihirbazların bütün büyülerini, gösterdikleri bütün hayalleri bir yudumda yok etti. O zaman sihirbazlar anladılar ki bu olan kendi yaptıkları büyülerden değildir. Bu hareketteki mucizeyi idrak eden sihirbazlar birden imana geldiler. Firavun onları ölümle tehdit etti, hatta öldürdü. Fakat sihirbazlar vardıkları imandan dönmediler ve hak yolunda şehit oldular. Meğer sihirbazlar büyük bir günah işlemeye ve Firavun'un huzurunda Musa'yı yenmeye azmetmeselerdi, hangi kuvvet veya hangi tesadüf onları Firavun'un huzuruna getirecek ve onlara şehitlik şarabını tattıracaktı? Bu sebepledir ki, ey günahta ve isyanda olanlar, bu kıssalar sizin için müjdedir. Günahınız sizi sevaba ve hakka ulaştırabilir. Yeter ki Allah'ın bütün günahları affeden büyüklüğünü görün. İbadet ve sevap yerine geçen bu günahlar yüzünden değil midir ki Allah insan gönüllerine düşen ümitsizliği helak etmiştir? Nice günahların böyle sevaba çevrilmesi o şeytanı çatlatır. Onu bin parçaya, yüz bin parçaya böler. Şeytan öyle ister ki insanları kandırsın ve onları sana demin anlattığım derin ve karanlık kuyulara düşürsün. Bunun için seni günaha davet eder. Günahı vazgeçilmez bir tat gibi gösterir. Sen bu lezzete kanar, rüzgar gibi günahlara koşarsın. Fakat bu koştuğun günahlar Allah'ın bir lütfuyla sevaba çevrildi mi, bu an şeytan için en uğursuz an olur. Çünkü Cebrail'in Hazreti Muhammed'e müjdelediği gibi Allah rahmetiyle önce günahları affeder. Sonra o sonsuz büyüklüğüyle bütün fenalıkları güzelliklere çevirir. Bunun içindir ki ey geçen dakikaların kafir ve şimdiki anın Müslüman kahramanı, sana ilim şehrinin kapılarını açtım. Bu büyük kapıdan gir, yüreğimde senin için uyanan muhabbet nurunun aydınlığında yıkan. Düşün ki sen beni kızdırmak istedin. Eğer yüzüme tükürdüğün için hiddete kapılsam, seni sırf gazabıma, yani nefsime tabi olmak gibi bana yakışmaz bir sebeple öldürecektim. Halbuki ben gururumu tatmin için değil, Allah için gazadaydım. Böylelikle seni de yalnız Allah için öldürebilirdim. Yüzüme tükürmen seni kendim için öldürmek gibi aykırı bir hale yol açtı. Tabii ben bu yola sapmadım ve günahım Allah indinde sevaba çevrilerek seni nura iletti. Senin gibi bir günahkara böyle bir saadeti büyük yaratıcının bir vasıtası olarak ben verebilirsem, düşün ki o hem de vasıtasız olarak kullarına ne müjdeler yollamaz, ne hazineler bahşetmez. İçinde iyilik, güzellik ve ölümsüz hayat bulunan manevi mücevherler ve marifetler hazinesini nasıl olur da kendini çılgınca seven kullarının önüne sermez? Ey taze Müslüman, ben sana işte bu Tanrı hazinesinin kapılarını açtım.